Mantıkü't-Tahir, 26. ayrım, sayfa 261. İşte bu iç içe olan alemin durumu da levhanın üzerindeki şekiller gibi yokluktan ibarettir. Sen buna tahammül edemezsen bir köşeye çekil. Bunun etrafında fazla dolaşma, kuytu bir yerde otur. Bütün kadınlar ve erkekler iki alemden de nişanesiz buradan çekip gittiler. Senin bu yolda yürümeye takatin olmazsa, daha kadar bile olsan bir saman çöpü kadar değerin yoktur. Denildiğine göre hak yolunun erleri gibi olan bir adam için sırlar alemindeki perdeler kenara çekildi. Hatiften bir nida geldi ve dedi ki, ey ihtiyar, ne istiyorsan çabuk iste ve alıp buradan git. İhtiyar adam dedi ki, ben peygamberlerin daima belaya duçar olduklarını gördüm. Nerede bir bela varsa herkesten önce peygamberlerin karşısına çıkıyordu. Eğer peygamberlere bela nasip olmuşsa bu garip ihtiyara rahatlık nasıl nasip olabilir? Ben ne izzet istiyorum ne de aşağılanma. Keşke ben kendi acizliğimle baş başa kalabilseydim. Ekabirin nasibi dertler ve zorluklarken küçüklerin nasibi nasıl altın ve gümüş olabilir? Peygamberler herkesten daha çok zahmete katlandılar. Benimse buna takatim yok. Benden el çek. İşine yaramadıktan sonra canı gönülden de söylesem ne faydası var ki? Sen bu tehlike denizine düşmüşsün, uçamayan ve kanadı kolu kırık keklik gibisin. Eğer bu denizin derinliğinden ve içindeki timsahlardan haberdar olsaydın, böyle bir yola girmeyi hiç diler miydin? Bu denizin içine daldın mı önce aklını elden verir kararsız olursun, sonra da canını nasıl kurtaracağına bakarsın. Bir sinek rızkı için dolaşırken ansızın bir köşede bir arı kovanı gördü. O balın şevkiyle gönlünü elden verdi. Coşup feryat etti ve dedi ki, nerede bir er var? Gelsin ve benim gibi bir miskinden bir arpacık alıp beni bu bal kovanın içine koysun. Keşke benim vuslat dalımda böyle bir meyve yetişse. Çünkü en güzel bal arı kovanındaki baldır. Biri sineğin isteğini yerine getirdi ve ondan bir arpa alıp onu bal kovanından içeri soktu. Sinek balın içine düşünce bal muhkem bir şekilde eline ve ayağına yapışıp kaldı. Balın içinde o kadar çırpındı ki yoruldu ve çırpındıkça daha da battı. Feryat etmeye başladı. Bu bal beni kahretti ve benim için zehirden de acı oldu. Eğer buraya girmek için bir arpa verdiysem, şimdi buradan çıkmak için iki arpa veririm. Hiç kimse bu vadide bir an için bile boş durmasın ve hak erlerinden başka kimse burada durmasın. Ey gönlü perişan, ne zamana dek ömrünü gaflet içinde geçireceksin? Bütün ömrünü hiçbir şeye sahip olamadan heder ettin. Artık bir şeyler elde edebilmek için yeni bir ömür nerede bulacaksın? Kalk ve bu zorlu vadiyi kat et. Kanatlarını aç, canınla ve gönlünle olan irtibatını kes. Çünkü can ve gönlünle birlikte yola çıkarsan müşriksin ve hatta müşriklerden daha da gafilsin. Bu yolda canından geçip gönlünü feda et. Yoksa seni istina ve hadisinden geri çevirirler. Sufi ırkası giyinen meşhur bir şeyh vardı. Bir köpek bakıcısının kızına aşık oldu. Kendini bilmez bir hale düştü. O dilberin aşkından öyle zavallı oldu ki gönlündeki kan deniz dalgaları gibi coşuyordu. Kızın yüzünü görme ümidiyle geceleri kızın mahallesindeki köpeklerle birlikte yatıyordu. Kızın annesi olaydan haberdar oldu. Şeyhe dedi ki, şeyh nasıl oldu da gönlünü kaptırıp yolunu kaybettin? Eğer muradına ermek istiyorsan bil ki biz köpek bakıcısıyız. Bizim rengimize boyan ve köpek bakıcılığı yap. Bir yıl sonra da nikahını kıyar, düğününü yaparsın. Şeyh kızın aşkında gevşek olmadığından sufi ırkasını atıp derhal işe koyuldu. Elinde bir köpekle pazara gitti ve bir yıla yakın bu işle meşgul oldu. Şeyhin dostlarından olan başka bir sufi, şeyhi bu vaziyette görünce dedi ki, 30 yıl boyunca bu yolda erlik ettin. Neden bu işe giriştin? Bu yaptıklarını bugüne kadar kim yaptı? Şeyh dedi ki, ey gafil adam, sözü uzatma. Eğer bu sırrın üzerindeki perdeyi kaldırırsan her şey değişir. Bu sırdan haberdar olan Allah benim bu işimi senin de başına getirir. Senin beni kınadığını görecek olursa köpeği benim elimden alıp senin eline verir. Sana ne zamana kadar gönlümdeki bu yol derdini anlatayım. Gönlüm kanla doldu ama bir an için bu yola girecek birer görmedim. Ben anlatmaktan yoruldum ama sizden bir kişi bile çıkıp sırrı anlamaya çalışmadı. Eğer sizler bu yolun sırrını ererseniz o zaman benim sözlerimi daha iyi anlarsınız. Bu yol hakkında bundan fazla konuşursam herkes yatar ve sizler rehbersiz kalırsınız. Müritlerden biri şeyhine dedi ki, huzur alemi hakkında bir nükte söyle. Şeyh dedi ki, bundan uzak dur. Eğer yüzünüzdeki günah nişanelerini yıkayacak olursanız o zaman bir nükte söylerim. Necaset içindeyken miski kuklamanın ne yararı var ki? Sarhoşların yanında nükteyi beyan etmenin ne faydası var ki? Tevhid Vadisi. Bundan sonra Tevhid Vadisi gelir ve önüne Tefrit ve Tecrit menzili çıkar. Yüzler bu vadiye döndüğü zaman bütün başlar sadece bir gömlekten çıkar. Bunların sayıları çok da olsa, az da olsa bu vahdet yolunda bir olup birleşir. Çünkü her zaman bir sayısından bir sadır olur ve o bir de yine bire dönüp mükemmel olur. Ahad, parantez içinde bir, sayıda kastettiğin birden farklıdır. Madem ki ahad böyledir, o halde ebedi ve ezeli göz önünde bulundurma. Ezel geçmişte kalıp yok oldu. Ebed de sonsuzdur. Bu yüzden ikisinin arasında herhangi bir şey baki kalabilir mi? Madem ki bütün bunlar bir hiçtir ve her şey bir hiçten ibarettir, o halde bu ikisi arasındaki her şey de bir hiçtir. Değerli bir insan meczubun birine dedi ki, alem nedir? Bunun menşeini anlat. Meczub dedi ki, bu alem yüzlerce renkle süslenmiş bir hurma ağacı gibi şan ve şöhretten ibarettir. Eğer birileri bu hurma ağacına elini sürecek olursa, kuşkusuz bütün o renkler bir mum gibi söner. Madem ki her şey mum gibidir ve mumdan başka bir şey değildir, öyleyse bütün bu renkler bir şeyden ibarettir. Her şey bir oldu mu ikilik ortadan kalkar. Benlik de yok olur, senlik de. İhtiyar bir kadın Ebu Ali'nin yanına gitti ve yanında götürdüğü sarı bir kağıdı verip, bunu benden satın al dedi. Şeyh dedi ki, ben Hak Teala'dan başka birinden bir şey almayacağıma dair ahit etmişim. İhtiyar kadın bunları işitince dedi ki, ey Ebu Ali, sen nasıl böyle şaşı olabilirsin? Sen bu yolda meseleleri çözecek biri değilsin. Eğer şaşı biri olmasaydın, ondan başkasını nasıl görebilirdin? Hak yolunun eri, ondan başkasını görmez. Çünkü orada ne Kâbe vardır, ne de kilise. Hem bütün sözleri açıkça ondan dinler, hem de canından soyutlanıp onunla baki olur. Hiçbir zaman ondan başkasını görmez. Ondan başkasını ebedi ve sonsuz bilmez. Hem onda olur, hem ondan olur ve hem onunla birlikte olur. Ama hak erinin bu üçü dışında kalması daha iyi olur. Kim vahdet denizinde kaybolmazsa, görünüşte adam da olsa aslında adam değildir. Hem günahkarların hem de salih insanların Hak Teâlâ'nın yanında bir güneşleri vardır. Sonunda bir gün gelir o güneş perdeleri ortadan kaldırır ve o kulu kendisine doğru cezbeder. Bil ki kimin güneşi gelip çatarsa iyiden de kötüden de kurtulur. Sen burada nefsani istek ve arzulara daldıkça iyilik ve kötülük de olacaktır. Ama bunlardan kurtulduğun zaman bunlar hayalden ibaret olur. Lakin bu nefsani isteklerinden kurtulmazsan hem iyilik hem de kötülük görürsün. Yolun da çok uzar. Sen yokluktan var edildin. Ama sonra kendini varlığa bağımlı kıldın. Keşke başlangıçta olduğun gibi kalsaydın. Yani vücuttan nasibin olmasaydı. Kötü sıfatlardan tamamen temizlen. Bu sıfatları yele ver ve toprak ol. Sen nereden bileceksin ki bedeninin içinde ne kötülükler ve külhanlar var? Yılanlar ve akrepler senin içinde bir perdenin altında gizlenip yatmışlar. Eğer bir kıl ucu kadar onlara mühlet verirsen her biri yüzlerce ejderhaya dönüşür. Herkesin yılanlarla dolu bir cehennemi vardır. Sen kendini bunlardan kurtarıncaya kadar cehennemin olacaktır. Eğer sen bunlardan birer birer kurtulabilirsen, toprağa gireceğin zaman rahat uyursun. Yoksa kıyamet gününe kadar yılanlar ve akrepler toprağın altında sana musallat olup duracaklar. Kim bu temizlenmeden ve kurtulmadan habersiz olursa, dünyada istediği mekana da sahip olsun, yine de bir solucan gibidir. Ey atlar, daha ne kadar bu mecazi sözleri söyleyip duracaksın? Yine tevhidin sırlarını anlat. Salik bu vadiye ulaştığı zaman yolu da menzili de ortadan kalkar. Kaybolur ve kaybolmada ayağın olur. Dilsiz olur ve dilsizlikte dil sahibi olur. Cüz olur, külle döner. Sonra da ne cüz kalır ne kül. Sureti olan bir sıfat olur, ne canı kalır ne de beden uzuvları. Bu dördü de dörtten âri olarak zuhur eder. Yüz binler yüz binlerden âri bir halde ayağın olur. Bu şaşılacak sır okulunda dudakları kurumuş yüz binlerce akıl görürsün. Akıl burada nedir ki? Kapının önüne konulmuş ve annesinden sağır dünyaya gelmiş bir çocuktur. Bu sırdan kime zerre kadar yansımışsa her iki alemin mülkünden yüz çevirmiştir. Böyle bir insanın bir kıl ucu kadar bile varlığı ortada yoktur. Çünkü bir kıl ucu kadar bile varlığı olana sır yansımaz. Lokman Serahsi dedi ki, ey Allah'ım, ihtiyarlamışım, avare olmuşum, yolumu kaybetmişim. Bir kul ihtiyarladı mı onu sevindirirler ve eline özgürlük belgesini verip azat ederler. Ey ulu padişah, ben bu dünyada siyah saçlarımı sana kullukta kar gibi ağarttım. Ben yeterince dert çekmiş bir kulum, beni sevindir. İhtiyarladım, artık özgürlük belgemi ver ve beni azat et. Hatif'ten bir nida geldi. Dedi ki, ey Hakk'ın hareminde seçkin kulların arasına girmiş seçkin er. Kim onun kulluğundan kurtulmak isterse aklını kaybeder, sorumluluğu kalmaz. Sen bu ikisini de terk et, sonra bu yola ayak bas. Lokman Serahsi dedi ki, Allah'ım ben daima seni istiyorum. Akıl ve sorumluluk istemiyorum. Vesselam. Sonra aklını elden verdi. Sorumluluktan âri oldu. Ayaklarını yere vurup ellerini çırparak deliler alemine daldı. Lokman Serahsi dedi ki, ben artık kim olduğumu bilmiyorum. Kul değilsem neyim peki? Kulluğumla birlikte özgürlüğüm de yok oldu. Gönlümde zerre kadar ne sevinç var ne de keder. Sıfatlardan âri oldum ama sıfatsız olmadım. Arifim ama bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum sen mi bensin yoksa ben mi senim? Senden fani oldum, ikilik de yok oldu. Tesadüfen birisinin sevgilisi suya düştü. Aşığı da çabucak kendisini suya attı. O ikisi birbirine kavuşunca sevgilisi aşığından sordu. Ey hiçbir şeyden haberi olmayan. Hadi ben bu akıcı suya düştüm, peki sen neden kendini suya attın? Aşığı dedi ki, ben kendimi suya atmadım. Çünkü kendimi senden ayırt edemiyordum. Ne zamandan beridir kendimi senin benliğinde kaybettim ve seninle bir oldum? Sen mi bensin, ben mi senim? Bu ikilik ne zamana dek sürecek? Ben seninleyim, yoksa sen miyim veya sen sen misin? Her zaman sen ben ve ben de sen olayım ki her iki ten de bir ten olsun ve selam. Senlik ve benlik devam ettikçe şirkin içindesin. İkilik ortadan kalktı mı tevhid güneşi doğar. Tevhid senin ondan fani olmandır. Kaybolmuşluktan bile kaybol. İşte tefrit budur. Denildiğine göre kutlu ve sevinçli bir günde Sultan Mahmud'un önünde askerler geçit töreni yapıyorlardı. Meydanı sayısız asker ve fil doldurmuştu. Sultan orada bulunan yüksekçe bir tepenin üstüne çıktı. Yanında Ayaz ve Hasan vardı. Her üçü de askerlerin geçiş törenlerini izliyorlardı. Bütün alemi karıncaların ve çekirgelerin kapladığı gibi o meydanı da filler ve askerler kaplamıştı. Hiç kimse bu kadar büyük bir ordu ve bu kadar fazla asker görmemiş ve böyle bir geçiş törenini izlememişti. Şanlı padişah kendi has kölesi olan Ayaz'a dönüp dedi ki, oğlum bu kadar asker ve fil benim, bense seninim, benim padişahım sensin. Şanlı padişah bu sözleri söylerken Ayaz hiçbir şey söylemedi ve bu sözleri umursamadı. Orada padişaha saygı göstermedi. Padişah bana böyle buyurdu, bari cevap vereyim bile demedi. 26. ayrımın sonu, sayfa 270.